Birinci ayrım. Bu kitap altı nokta Körler Kütüphanesi için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Yeni Tarım Düzeni, Pandemi, İklim Krizi ve Gıda Egemenliği. Yazarı Ali Ekber Yıldırım. Türü inceleme araştırma. SİYA kitap. 1. basım Şubat 2022, 6. basım Eylül 2022. ISBN numarası 978-625-7266-93-2. Bu kitap 374 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Nisan 2025. Kurum telefonu 0312-363-7746. Kapak resminde bir siyah zeytin demeti, bir de yeşil zeytin demeti yer alıyor. Arka kapak. Tarımda yeni bir dönem, yeni bir düzen var. Pandemi, iklim krizi, kendine yeterlilik, yasaklar, kısıtlamalar, korumacılık, yoksulluk bu döneme damgasını vurdu. Gıda egemenliğinin önemi arttı. Tarım potansiyeli ve üretimi yüksek olan ülkeler yeni tarım düzeninde zengin ülkeler olarak adlandırılacak. Türkiye iklimi, ürün çeşitliliği, kendine yeterli olma potansiyeli ile yeni tarım düzeninde önemli ülkeler arasında yer alabilir. Üretirse açlık, kıtlık olmaz. Üretmezse açlık da olur, kıtlık da olur. Ulusal politikalarla bu potansiyelini değerlendirmezse dışa bağımlı, varlık içinde yokluk çeken bir ülke olur. Türkiye yaşadığı ekonomik krizde tarımın gücünden yararlanmak yerine tarımı yok etmeye çalışıyor. Oysa çıkış yolu tarımda. Ali Ekber Yıldırım. Tarım konusunda Türkiye'nin önde gelen gazeteci yazarlarından olan Ali Ekber Yıldırım, büyük ilgi gören bir önceki kitabı Üretme Tüketin izinden giderek, bu kez aslında bir tek topraklara, müthiş bir tarım gücüne ve çeşitliliğine sahip ülkemizin dış ülkelere bağımlılıktan kurtularak, ithalatını değil, ihracatını artırarak ve çağdaş teknolojilerden yararlanarak, tarım alanında da nasıl öncü konuma gelebileceğinin, zengin nasıl artırabileceğinin yollarını öneriyor. Ali Ekber Yıldırım, Tunceli'de doğdu. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 1987'de mezun oldu. Okul yıllarında çeşitli dergilere röportajlar yaptı. Gazeteciliği Anka Haber Ajansı'nda başladı. Dünya Gazetesi'nde 1988 yılından bu yana muhabir, haber müdürü ve İzmir temsilcisi olarak görev yaptı. Gazetenin kurucusu Nezih Demirkent'in yönlendirmesiyle 1996'dan beri tarım yazıları yazarak bu alanda uzmanlaştı. TRT'de 22 yıl aralıksız yayınlanan Bu Toprağın Sesi programına danışmanlık yaptı. Mezun olduğu Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazete haberciliği ve haber değerlendirme dersleri verdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde 4 yıl başkan yardımcılığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2010 yılında haber ve ekonomi dalında yılın gazetecisi seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Nezih Demirkent Özel Ödülü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü, Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü'nün yanı sıra ekonomi gazeteciliği ile tarım yazılarından dolayı aldığı çok sayıda ödülü var. Dünya Gazetesi'nde tarım yazarı olarak köşe yazısı, haber ve araştırma yazıları yazıyor. 2007 yılından bu yana www.tarimdunyasi.net blogunu yönetiyor ve yazılarını yayımlıyor. Kitapları: RTE'nin Öfkesi, Ananı da Al Git, Aytaç'ın Balçovası, Üretme Tüket, İthalat Siyaset, Rant Kıskacında Tarım, SİYA Kitap 2020. Anneme, babama ve tüm zorluklara, engellemelere rağmen üreten çiftçilere. Ön söz. Zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Karamsar değil, umutluyuz. Umudumuz tarımda sahip olduğumuz zenginlik ve insanlarımızdır. Üretme tüket, ithalat, siyaset, rant kıskacında tarım kitabımı bu sözlerle bitirmiştim. Çok etkili oldu. Kitapla ilgili yapılan haberlerin konusu oldu. Televizyon programlarında, kitapla ilgili röportajlarda bana en çok bu sözler soruldu. Her yazdığı ilgiyle okunan toplumun güvendiği ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez kitaba ilişkin değerlendirmesinde şöyle yazdı. Kitabın sonunda belki de bütün kitabı özetleyen tokat gibi bir cümle var. Zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Türkiye'nin sorunlarına kafa yoran herkese bu kitabı okumasını öneriyorum. Birçok okurumuz gerçekten Türkiye'nin bu kadar zengin toprakları, tarımda zenginlik üretecek potansiyeli var mı diye sormaya başladı. Yazdığım o sözlerin içini doldurmam gerekiyordu. Türkiye'nin tarımdaki zenginliğini, harekete geçirilmeyi bekleyen potansiyelini bazı örneklerle bu kitapta anlatmaya çalıştım. Yaşanan zorlukları engellemelere rağmen tarımdaki potansiyeli bizi değerlendirerek zenginlik üreten çiftçilere, kooperatif, birlik, şirket, il, ilçe, bölge ve ülke düzeyinde başarılı çalışmalara yer vermeye çalıştım. Elbette çok azına yer verebildim. Ayrıca şu sorulara yanıt bulmaya çalıştım. Zengin toprakların fakir insanları olmamak için ne yapmalıyız? Nereden başlamalıyız? Kiminle ve nasıl yapabiliriz? Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşık 100 yıl önce yaptığı gibi bozkırın ortasında bir yer alarak tarımsal üretimin nasıl yapıldığını, teknolojinin nasıl kullanıldığını yeni baştan göstermek mi gerekiyor? Buna gerek yok. Onun gösterdiği yolda bilimin ışığında ülkenin gerçeklerine uygun politika ve çağdaş tekniklerle tarımsal potansiyelimizi değerlendirebiliriz. Bunun için ata topraklarına, ata tohumlarına sahip çıkmak ve bugünün teknolojisinden yararlanarak potansiyelimizi değerlendirecek çağdaş tarım yapmak hedefimiz olmalı. Modern çağdaş tarım demek zengin iş insanlarının, şirketlerin en son teknolojiyi alarak büyük ölçekli tarım yapması demek değildir. Çağdaş tarım eşittir endüstriyel tarım demek de değildir. Küçük bir parselde, bahçede de çağdaş tarım yapabilirsiniz. Çağdaş tarım binlerce yıllık birikimin üzerine çevreyle dost, doğayla barışık, akılla, bilimle, bilgiyle sağlıklı ve güvenilir üretim yapmaktır. Dünya Gazetesi'nde yazdığım yazılarımdan birisine okurumdan gelen kısa bir mesaj aynen şöyleydi. Bu yazının çoğunu okumadım ama 2019'dan sonra iyi ki çiftçiliği bırakmışım. Bu kadar. Bu tarım konusunda çiftçilerin ne kadar umutsuz olduğunu ve umutlarının kırıldığının yorumuydu aslında. Öylesine zor günlerden geçiyoruz ki çiftçi iyi ki tarımı bıraktım demeye başladı. Bu gerçekten üzücü ve endişe verici bir durum. Üretmezsek tükeniriz. Tam da bunun için zengin toprakların yoksul insanları olmayacağız dememiz gerekiyor. Oysa iyi ki çiftçiyim, üretiyorum, dünyanın en eski mesleklerinden birini icra ediyorum. İnsanlara yiyecek gıda sağlıyorum, onları ben besliyorum diye düşünen köylülerimiz, çiftçilerimiz, üreticilerimiz olduğunda biz tarımda zenginliğimizi değerlendirmiş oluruz. Zihniyet değişimine ihtiyaç var. Tarımda ülke potansiyelinin değerlendirilmesi, katma değer artışının en üst düzeyde sağlanması için öncelikle zihniyet değişimine ihtiyaç var. Tarımı, çiftçiyi, köylüyü, üreteni yok sayan, ithalat destekçisi anlayıştan kurtulmak gerekiyor. Çağın zenginliği su ve toprak varlığıdır. Bu varlığa sahip olmak yetmiyor, korumak, iyi yönetmek gerekiyor. Tarım konusunda iki farklı uçta iki farklı görüş var. İkisi de tarım köylülere bırakılmayacak kadar önemlidir tezini savunuyor. Şirket tarımını savunanlar daha fazla üretim, daha fazla kar elde etmek ve her şeyi metalaştırmak isteyen kapitalist sistemde kimi girişimciler, iş adamları tarımın gelişmesinin önünde köylülüğü bir engel olarak görüyor. Köylüleri bilinçsiz üretim yapmayı bilmeyen tembel insanlar olarak itham ederler. Bu nedenle tarımı köylülerden kurtarmak gerekir diye düşünürler. Onlar için tarım köylülere bırakılmayacak kadar önemlidir. Yine onlara göre tarımı içine düştüğü dar boğazdan küçük aile çiftçiliği değil, çok geniş alanlarda üretim yapacak şirketler kurtaracak. Bunun için tarımsal üretim yapılan parseller birleştirilmeli, şirketlere verilmeli. Devasa makinelerle, genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretim, verimlilik artırılacak ve şirketler para kazanacak. Onlara göre köylüler en fazla bu şirketlerde işçi olabilir. Bir başka anlayışa göre ise tarımsal üretim, gıda üretimi o kadar önemli ki tüketici bu işe el koymalı. Tüketici köyüne dönmeli ve tarım yapmalı. Kimyasal ilaç, gübre kullanmadan en azından kendi ihtiyacı olan gıdaları kendisi üretmeli ya da üreticiyi kontrol etmeli. Onlara göre tarımı sadece köylülere bırakırsanız kullandığı kimyasallarla zehirli gıdalar üretir. Sağlığımız tehlikeye girer. Her iki anlayışta da köylüler suçlu ilan ediliyor. En eski meslek olan çiftçilik yok sayılıyor. Binlerce yıllık birikimle tarımsal üretimi, kültürü günümüze taşıyan, kadim bilgiye sahip köylüler sistemin dışına itilmeye çalışılıyor. Oysa en büyük zenginliğimiz kadim bilgiyle üretim yapan atalarımız, çiftçilerimiz. Sandığında sakladığı tohumu binlerce yıl öteden bugüne taşıyan analarımız. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Köylülerden, çiftçilerden kurtulmak değil, onların birikimini gelecek kuşaklara taşımak önceliğimiz olmalı. Bu kitabı yazmak kolay olmadı. Yazmaya başladığım günlerde koronavirüs salgını başladı. Kapanma günleri, okullar tatil edildi. Henüz bir tek vaka görülmüşken bile alınan önlemler yaşamımızı büyük oranda kısıtladı. Kapıdan çıkınca virüs bizi bekliyormuş gibi hiçbir yere dokunmadan, asansöre binerken, arabamızın kapısını açarken bile dezenfektan, kolonya ile adeta ellerimizi yıkadığımız günler. Eve dönerken kıyafetlerimizi tümüyle değiştirdiğimiz, duş alırsak virüsün bulaşmayacağını sandığımız günler. Manavdan marketten aldığımız poşetleri balkonda saatlerce beklettiğimiz, poşetleri hatta kimilerinin meyve sebzeyi sabunla yıkadığı günlerde. O zor şartlarda minik bir okula dönüşen evimizde yazmaya çalıştım. Ülkenin her yerinde çiftçilerin telefon veya mesajla kısıtlama nedeniyle tarlaya, bağa, bahçeye çıkamıyoruz. Üretim yapmazsak markette, manavda ürün bulamazsınız, millet aç kalır. Bu konuda bir şeyler yazın dediği günler. Gazeteye yazdığım yazıların hemen hepsi koronavirüsle ilgili yazılar olmaya başladı. Doktorlar, uzmanlar o günlerde iki konuya dikkat çekiyordu. Birincisi, sağlığınıza dikkat edin, kendinizi virüsten koruyun. Maske, mesafe, temizlik gibi bir dizi önlemi sıralıyorlardı. Hatırlarsanız maske bulmak milli mesele olmuştu. Hükümetin 5 adet maskeyi dağıtmakta zorlandığı günlerde. İkincisi de gıdanıza dikkat edin, bağışıklık sisteminizi güçlendirin önerileriydi. Bazı ülkelerde marketler yağmalanmış, raflar boşalmıştı. Gazeteler, televizyonlar bu yağma haberleriyle dolup taşıyordu. Türkiye'de kıtlık olur mu? Koronavirüs salgınının başladığı günlerde en çok sorulan sorulardan birisiydi. Herkesin kafasını karıştıracak farklı yanıtlar verilecek bir soru. Türkiye gibi tarımsal potansiyeli çok yüksek bir ülkede normal şartlarda kıtlık da olmaz, açlık da olmazdı. Sorulan sorulara hep böyle yanıt verdim. Fakat pandemi döneminde yaşananları, tarımı yok sayma anlayışını, ithalat politikasının devam ettiğini görünce üretmezsek açlık da olur, kıtlık da olur demek zorunda kaldım. Gıda fiyatlarındaki aşırı yükselme, halkın alım gücünün düşmesiyle konunun bir başka boyutuna dikkat çekmek gerekti. Raflarda istediğiniz kadar ürün olsun. Eğer tüketicinin onu alacak parası yoksa, gücü yoksa bu da kıtlıktır. Kıtlık sadece ürünün olmaması değildir. Tam olarak yaşanan buydu. Bu süreçte insanlar tarımın, gıdanın önemini hatırladı. Medya tarımla daha fazla ilgilenmeye başladı. Cep telefonundan, bilgisayardan Zoom toplantıları başladı. Bazı günler 4-5 toplantı veya yayına katıldığım oldu. Böyle bir yoğunlukta kitap yazımını ertelemek zorunda kaldım, bu nedenle zorlandım. Araya zaman girdikçe yazdıklarımı güncellemem gerekti. Başından beri bu kitapta tarımdaki zenginliğimizi, potansiyelimizi anlatmayı, bazı örneklerde bu potansiyeli nasıl zenginliğe dönüştüreceğimizi yazmayı hedefledim. Fakat koronavirüs, artan gıda fiyatları, çiftçinin üretmek için kullandığı girdilerin fiyatlarındaki hızlı artış herkes gibi beni de endişelendirdi. Gübrenin tonu 15 bin lirayı, mazotun litresinin 14 lirayı gördüğü bir dönemde tarım destekleri enflasyonun 1/3 oranında bile artırılmazken çiftçilere veya tarım yapmak isteyenlere "Bizim zengin topraklarımız var, üretim yapın, tarım yapın." demek kolay değildi. Ürettiği ürünü elinde kalan, satamayan çiftçiye üretim yapın demek ne kadar doğru? Taşıma maliyetleri, navlun sigorta bedelleri birkaç kat artmışken ihracatçıya daha fazla ihracat yapın demek mümkün mü? Yılların biriktirdiği sorunları çözmek yerine yenilerini ekleyen bir tarım politikasıyla her şeyi ithal eden bir anlayışla tarımdaki bu zengin potansiyel nasıl değerlendirilecekti? Bu soruları düşündükçe kitabı yazmaktan vazgeçtiğim anlar bile oldu, fakat bugünler de gelip geçecekti. Tüm zorluklara rağmen umudun, çıkış yolunun tarımda olduğuna inandığım için zengin toprakların fakir insanları olmayacağız diyerek kitabı yazdım. En azından ülkenin zengin potansiyelini ortaya koyarak, bu konuda örnek çalışmalar yapanları anlatarak toplumda tarım konusunda bir duyarlılık oluşturabileceğime inandım. Tarıma bakışı değiştirebileceğimiz, bakışını değiştirmeyen yönetim anlayışını değiştirebileceğimiz günler için elimizde bir yol haritası olmasını istedim. Bu kitabı okumasını istediğim iki değerli dost Nazmi Ilıcalı, Organik Nazmi, ve doçent doktor Ömer Tömek ne yazık ki kitabı göremeden 2021 yılında yaşama veda ettiler. Saygıyla anıyorum. Her fırsatta dile getirdiğim üzere tarım konusunda uzmanlaşmamı sağlayan Dünya Gazetesi'nin kurucusu rahmetli Denizih Demirkent'i ve tarım gazeteciliğinde ustam rahmetli Sadullah Usumi'yi saygı ve özlemle anıyorum. Koronavirüs salgınının en zor günlerinde online derslerle eğitimlerini sürdürürken kitap yazmam ve her gün birkaç canlı yayın ve Zoom toplantısına katılmam için gösterdikleri sabır ve destek için sevgili eşim Gamze, kızlarım Ekin ve Doğa'ya çok teşekkür ederim. Kitabı bitirmem için sürekli destek ve moral veren, yazdıktan sonra hazırlanmasında, yayınlanmasında büyük bir titizlik ve özveriyle çalışan SİYA Kitap Genel Yayın Yönetmeni ve Editörüm İknur Özdemir'e, Salih Yavuz ve SİYA Kitap'ın tüm çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Yazılarıma, televizyon konuşmalarıma, sosyal medya paylaşımlarıma, üretme, tüket, ithalat, siyaset, rant kıskacında tarım kitabıma gösterdiğiniz yoğun ilgi için siz okurlarıma çok teşekkür ederim. Aynı ilgiyi bu kitabımdan da esirgemeyeceğinizden kuşkum yok. İyi okumalar. Ocak 2022 İzmir. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.